Ayrım 11.
Düğün gecelerinde Clara kocasının Frank hastalığının çok ilerlemiş olduğunu öğrendi. Kendisine genç Clara'dan daha sadık bir eşi asla bulamazdı. Clara annesiyle birlikte 6 ay süresince ikisi de iç çamaşırlarını değiştirmek dışında elbiselerini hiç çıkarmadan bir ya da 2 saatten fazla dinlendikleri bir gece geçirmeden hep üstlerindeki giysilerle ve gecelerin çoğunda gözlerini kırpmadan ona büyük ilgiyle kendini vererek baktı. Clara yorulmak nedir bilmezdi. Mutfağa gider gelir, öğünden öğüne ona yemeğini lokma lokma yedirir, sık sık giysilerini değiştirir, bağırsaklarını ve daha birçok ve çeşitli yerini boşalttığı için yaralarının üzerine temiz bezler koyar ve onun için gereken her şeyi yapardı. 20 yaşında Avrupa'nın en büyük hümanistlerinden biri sayılan Juan Luis Vives, 1519'da 6000 öğrencinin okuduğu gürültüsü bol Louvain'e gider. Orada Charles'ın başbakanının yeğeni ve Toledo'nun gelecek başpiskoposu olan Croyle Guillemoy'un hocası olur. Vives Petrarca ile aynı soydan bir hümanisttir ve prenslere, saray üyelerine ders vermeyi sürdürecektir. Bu sırada klasik tanrı bilim, ruhban olmayan klasizm ile çatışma içinde olduğu Avrupa'da Vives sürekli tanrı bilim, hukuk, felsefe, etik ve klasizm üzerine metinler, Vergilios, Cicero ve Aziz Agustinus üzerine yorumlar yazar. Skolastizme saldırır ve zamanın kararsız Avrupa'sında ılımlılığın sağlam bir kayası olur. 27 yaşında Louvain'de profesörlüğe yükselir. Orada tarih, Aristoteles felsefesi, Plinius, Vergilius'un Pastoral Georgias'ı üzerine yorumlar yapar. Vives Avrupa'daki hümanizmin sözcüsü. Bilgisiyle Avrupa'yı coşkuyla titreten Bodur küçük adamın, Vives'ten 26 yaş büyük olmasına karşın genç öğretmeninin bilgeliği karşısında hayrete düşen, ilk adı Latince, soyadı Yunanca olan bir adamın, Desiderius Erasmus ustanın yanında çalışır. Verdiği dersler ve kitaplarıyla Vives'in ünü bütün Avrupa'ya yayılır. Prens Ferdinand'ın doktoruna yazdığı bir mektupta Erasmus şöyle der. O, Vives, henüz 26'sında bile değil ama geniş bilgisi alışılmışın çok üstünde. Bir başkasından çok daha iyi bilmediği bir felsefe dalı yok. Onun konuşurken ve yazarken sahip olduğu anlatım gücünü karşılaştırabileceğim birini şimdiye dek görmedim. Daha sonra 8. Henry'nin Şansölye Lord'u Thomas More'un bir mektubuna verdiği karşılıkta Erasmus daha fazlasını söyler. Vives kesinlikle benim ünümü gölgede bırakacaklardan biridir. Bizim bugünkü Çile'den çıkarıcı siyasi çekişmelerimiz gibi 16. yüzyılın dini çekişmeleri ortasında vicdan özgürlüğü ve ılımlılığın şövalyesi olan bir adamın söylediği bu sözlerin değeri çok yüksektir. Luther ve Calvin yeni dinlerin önderleriydi ama Erasmus Katolikliğine karşın vicdan özgürlüğünün önderiydi. Entelektüellerin Frank dili, Latince ile yazılmış kitapları, bütün yerel dillere çevrilmiş, siyasi ve dini aykırılıkları aşmış bir Avrupa Birliği'nin yaratılmasında, yeni bir Avrupa'nın inşa edilmesinde önemli katkısı olmuştu. Erasmus, Rönesans'ta kavramlarının dev örgüsünde Avrupa Birliği'ni işlemiş demirciydi. Anlığı simgeleyen Erasmus, ılımlılığı simgeleyen Vives ve belagatı simgeleyen Bude, 16. yüzyılın başlangıcının büyük hümanist üçlüsüydüler. Vives 30'una vardığında her insanın yaşamındaki öğrenme ve yapma arasındaki geçiş süreci, yani olgunlaşan düşünceden eyleme geçişe karar verme çağıdır. Eski öğretmeni Antoni de Nebrija'nın ölümüyle boşalan Alcala de Henares'teki ünlü Latince kürsüsü başkanlığı teklif edilir. Şanlı filoloji uzmanının evrenselleşen çalışmasının izini sürmek için bu yakaladığı büyük bir fırsattır. Vives verilen ünvanı reddeder ve yalnızca ailevi işleri için Valencia'ya geri döner. 1523'te dostça yazıştığı Thomas Linacre, Thomas More, Chelsea'deki evinde kiracısı olacaktır ve Thomas Wolsey'in bulunduğu İngiltere'ye gitmek için ayrılır. İngiliz sarayında ona kraliçenin lektörü olarak maaş bağlanır. Kralın himayesine alınır ve annesi Katolik kralın kızı Aragonlu Katerina olan Prenses Marie Tudor'un özel öğretmeni olur. Aragonlu Katerina, Vives'ten 7 yıl önce Alcala'da doğdu ve onun gibi 17 yaşında İspanya'dan ayrıldı. Ve daha sonra Vives'in Aziz Augustinus'un De Civitate Dei'si üzerine yorumlarını ithaf ettiği Kral 8. Henry'nin karısı oldu. Ayrıca Vives'e şarap ithali ve buğday ihracı izni verildi. Oxford Üniversitesi Hristiyan Külliyatı bölümünde hukuk doktorluğuna ve insan bilimleri ve konuşma sanatı profesörlüğüne atandı. Vives 1524'te 32 yaşındayken fil dişi görünümlü, teni ve koyu renk gözleriyle ona sevgili ve uzak Valencia'nın bir simgesi gibi görünen 19 yaşındaki öğrencisi Margarita Valdura ile Bruges'te evlendi. Margarita Vives'in 16 yıl sonraki ölümüne dek onun ruhsal huzuru ve sağlığıyla sevgi ve bağlılıkla ilgilenecekti. Şimdi Vives için Bruges'teki gündüzleri bir Endülüs dansçısı gibi yaşam dolu, geceleri ise manastıra kapanmış bir rahibe adayı kadar sessiz, çok yerinde olarak rahibe Bruges adı verilen kentte ailesinin hanedan armasına yazılan Sineguerella düsturuna sadık kaldığı verimli ve huzur dolu yaratıcılık yılları gelmiştir. Avrupa siyasi çekişmeler ve dini savaşlar yüzünden yarıklar oluşan tarihiyle titrerken Vives Erasmus'un yaptığı gibi barış için ve barış üstüne yazmayı sürdürür. Onların yaptığı anlaşmazlık ve hoşgörüsüzlükle çıldırmış bir dünyada insanlığın ve hoşgörünün yükseldiği iki hümanist sestir. Erasmus'un barışçı emekleri Vives'in gayret ve belagatıyla devam ettirilecekti. Bir keresinde Vives şöyle diyordu: "İnanılmaz biçimde birbirini doğuran, sonu gelmeyen savaşlar nedeniyle büyük felaketler yaşayan Avrupa, hemen her bakımdan esaslı ve gerçekten bütüncül bir yenilenmeye muhtaç. Bütün insan ırkına yayılan bir uyum ve barış kadar ona gerekli başka bir şey yok. Tarlaları harap olmuş ve ıssızlaşmış. Kasabalarında evler yıkılmış. Kimi kentleri yerle bir olmuş. Geri kalanlar da bütünüyle boşalmış. Yiyecek kıt, fiyatlar inanılmaz derecede yüksek. Kültür uyuşmuş. Neredeyse bir ölü, töreler bozulmuş. Düşünceler öyle saptırılmış ki suç övülmeye değer bir işmiş gibi alkışlanmakta. Her şeyin olabilecek en kapsamlı onarıma ve yeniden yapılanmaya çağrısı, gereksinimi, isteği var. Bu büyük şeylerin hüzünlü kalıntıları, hasarı tamir için hemen gerekli adımlar atılmadıkça ayakta duramayacaklarını bize haykırmaktalar. 1528'de 8. Henry karısı Katerina'yı reddettiği zaman kraliçenin tarafını tuttu. "Ben kraliçeden yanayım," diye yazdı Vives. "Çünkü onun nedeni bana çok haklı geldi ve ona en hünerli olduğum yolla, ağzımdan çıkan sözle ve yazarak hizmet ettim. Fakat ılımlılığına ters düştüğünden ve karı kocadan ikisi de ona sahip çıkmadığından görünüşte fazla etkin bir tavır takınmadı." Daha sonra Katerina'nın davasını savunmak için İngiltere'ye dönmeyi reddetti. 8. Henry Vives'in ideal bir koca nasıl olmalı konulu küçük risalesini içerledi. Vives İngiltere'de 6 hafta kadar hapse kondu ve kralın himayesini yitirdi. Bruges'e dönmek için Oxford'daki odasından ayrılırken meslektaşları çatısının saçakları altında bir arı kovanı buldular. Bunun üzerine ona duydukları sevgiyle bal dilli doktor adını taktılar. Kralın himayesini yitirmesiyle birlikte Vives mali sıkıntıya düştü. Eserleri de etkilerinin büyük olmasına karşın ya hiç satılmadı ya da çok düşük fiyatla satıldı. Kral 5. Charles'tan gelen çok az gelir sayesinde yaşamını sürdürdü. O zamanlar hümanistler zorlu bir yaşam sürüyor, ancak yaşamsal gereksinimlerini en aza indirme bilgelikleriyle Vives'in yaptığı gibi hayatta kalabiliyorlardı. Her zaman çalışmalarına adadıkları güçlünün himayesinin desteğine bağlıydılar. Macenas türü eli açıklık gün geçtikçe azalmaktaydı. Vives 1531 ya da 1532'de Bruges'te bir defasında Loyola'nın Aziz Ignatius'u olacak olan Inigo de Onez Loyola'yı evinde akşam yemeğine davet eder. İspanyol gezginin savaşçı ateşliliğine hayran kalan Vives daha sonra şöyle der: "Bu adam gerçekten bir aziz ve Tanrı'nın onu bir din kurması için gönderdiğine hiç kuşku yok." 1531'de Bacon'ın eserinin öncüsü olan en büyük eseri, Ansiklopedik Disiplinler Üzerine'yi yayımlar. 1536'da Erasmus'un ölümünü duyduğunda kendi ölümünden 4 yıl önce yas tuttu. Çünkü ustayla dostluğu yaşamsal bir esine dayanıyordu. Yine de bir dünya yurttaşı olan Vives, Leon Thorndike'ın sözleriyle Erasmus'tan biraz daha üstündür, daha çok okumuş ve daha içten bir adamdır. Toplumsal ve dini savaşlar Avrupa'yı felakete sürüklemiştir. Ancak Vives bu ortamdan yarasız beresiz çıkar. Diyalogları ve onu çağdaş psikolojinin babası yapacak olan büyük denemesi Ruh Üzerine'yi yayımlar. Bilim adamını, aklını kullanan ve Aristotelesçi ve Thomasçı felsefelerle zamanının felsefesini uzlaştıran kişi olarak görür. Krallar ve kraliçenin paylaşamadığı adam, cumhuriyetçi bir devlet biçimini savunur. Ayrıca pedagojiyi ayrı bir dal olarak tanımlar. Sağlığı bozulur ve ona eziyet veren ve aksamasına neden olan gut hastalığı böbreklerindeki taş nedeniyle şiddetlenir. 48 yaşında bu nedenle ölür. 1540'da onun ölümüyle 1642'de Galilei'nin ölümü arasındaki geçen yüzyıllık süre, Bacon'ın Novum Organon'un ve Descartes'in Discours de la Méthode'un görkemine tanıklık edecektir. Vives miras olarak yalnızca anıtsal hümanizm çalışmalarını değil, hümanizmi aşan ve çok daha önemli olan içkin insanlık düşüncesiyle dolu bir yaşam bırakır. Juan Luis Vives'in ölümüyle beraber Bruges'in çöküşü de başlayacaktır. Belki de sonrasında ölü Bruges denmesinin nedeni, en parlak ışığının 16. yüzyılda sönmesi, kenti hep akşam karanlığının habercisi olan alacakaranlığa terk etmesidir. Berbat aksaklık. Zamandaki çoğu büyük insan gibi Juan Luis Vives, ona acı veren gut hastalığı yüzünden aksıyordu. Ve diyaloglarında onu bütün vücudu sıkıştıran amansız mengene diye tanımlıyordu. Kralların ve kardinallerin, önderlerin ve hümanistlerin ızdıraplı gut hastalığına tutularak acı çektikleri yıllardı. Ezeli düşmanı olan hastalığa geniş bilgi içeren sayfalar ayıran Thomas Sydenham bile onun ürük asitten pençelerine ve zincirlerine esir düşecekti. O günlerde birçoğu için olduğu gibi Louis Vives'in durumunda da gut hastalığı aşırı yiyip içmenin bir sonucu değildir. Yalnızca doğuştan ılımlı bir insan olduğundan değil, böyle bir hastalığa bir anlamda zemin oluşturabilecek yeme içme lüksüne de Vives'in gücü yetmezdi. Gut hastalığını her zaman fazla lüks, fazla hızlı yaşam sürenlerin yakalanmadığını bugün biliyoruz. Aileden gelen atar damar yangısı bu hastalıkta önemli rol oynuyor. Gut hastalığı kurbanlarının çoğu ağrılı gut hastalığı kireçlenmesiyle yalnızca atalarının günahlarının bedelini ödüyorlar. Vives'e gelince ataları oburluk ve aşka aşırı düşkünlükleriyle gut hastalığı tarihini oluşturan askerler ve şairlerdi. Sonraları seçkin İspanyol mide hastalıkları uzmanı ve hümanisti Dr. Gregorio Marañón yazılarında birçok sayfayı büyük bir tinsel bağla bağlandığı Juan Luis Vives'in gut hastalığını tartışmaya adamıştır. Valensiyalı büyük hümanistin iç yaşamına bir göz atabilmek için Vives'in kendi diyalogları kadar Marañón'a da başvurabiliriz. Bir insanın günlük yaşamının çeşitli yönlerine göz atmadan o insanın özelliklerini anlamak olanaksızdır. Bu yönler insanla ve işiyle ilgili birçok ipucu barındırır. Vives'in durumunda dikkat çeken yaşamındaki yoksulluk ve o zamanda şimdi de çoğu insan için öylesine önemli olan zenginlik ve iktidar simgelerine değer vermemesidir. Vives'in yaşadığı dönemde uşaklarıyla birlikte muhteşem bir malikaneye, kristallere, ipeklere, gümüş sofra takımlarına ve seyahat faytonuna sahip olmak, bugünün kodamanları için hepsi genellikle sahiplerinin yoksun olduğu, tinsel iktidarı örten maddi simgeler olan bir kışlık bir yazlık eve, özel bir uçağa, yatağa, kadillaklara, hizmetçilere, kürklere ve mücevherlere sahip olmak kadar önemliydi. Vives gibi büyük bir adam için bu tür statü simgeleri gereksizdi. Asıl şey şerefiyle yaşamak ve yaşamının mirası olarak kılcı bir şey yaratmaktı. Ötekilerin önemi yoktu. Arkasında ailesiyle ve nüfusuyla ya da yalnızca yüzsüzlükle herhangi bir kimse bazı insanlar için çok şey demek olan iktidar ve zenginliğin alkışlanan simgelerini elde edebilir. Ama bunun gelecek kuşaklar için bir anlamı yoktur. Velázquez, Frans Hals ve başkalarınca yapılan varlıklı insanların resimlerinin çoğu bugün müze kataloglarında bilinmeyen birinin portresi diye tanımlanır. Resimler ise yaratıcılarının boyunlarının çevresinde solmayan bir gül çelenktir. Ve yaşadıkları dönemde iktidar süsleriyle parayla satın alınabiliyorlardı. Ruh ve akıl büyüklüğü yoksunluklarını örterek şan aramış bu kibirli budalalar günümüzde atsızdırlar. Juan Luis Vives iç huzuruyla ve çalışmalarıyla mutlu bir Fransız kan sadeliği içinde yaşadı ve öldü. Erasmus'un ya da de Goel'un Avrupa'sında ya da Johnson Amerika'sında olsun gerçekten büyük insan statü simgeleri olmadan yaşamın nasıl da hoş olduğunu bilir. Çünkü tinsel küçüklüklerini muhteşem arabalar, evler, mücevherat ve kürk gibi cicili bicili örtülerin altında saklayanlar yok olduktan çok sonra da çalışmasının izinin kalacağını bilir. Vives'in toplumsal yaşamı 18. yüzyılda Gregorio Mayans Siskar tarafından, 19. yüzyılda Adolfo Bonilla San Martin tarafından araştırıldı. Özel yaşamı yüzyılımızda Gregorio Maranon tarafından araştırıldı. Bu muazzam araştırmaların bilgi kaynağı Vives'in kendi diyaloglarıdır. Bu olağanüstü Valensiyalı eserinde kendi yaşamına bir genç kızın iç çamaşırlarını güneşte kurutmak için arka bahçesine asması kadar üstünde durmadan yer verir. Yazar hekim Pio Maroja bir defasında yazınsal mizah ve tıbbi mizah, arterit ve gut hastalığı, tıbbi sorunları ve entelektüel mizah arasındaki ilişki üzerine durdu ve şu sonuca vardı. İngiltere gibi kuzey ülkelerinde yetişmiş, gut hastası olan duyarlı kişi yaşama karşı duyduğu olanaksız şehvete, yemek, içmek, cinsel ilişkiye düşkünlük, fiziksel olarak amacına ulaşmamış ve kendisinin yapamadıklarını yapabilenlere gülerek onlarla durumunu eşitleyen insandı. Tropik ülkelerde oldukça kötü biçimleri dışında pek az rastlanan gut hastalığı, daha ince biçimlerine sıkça rastlanan beşiği ve saltanat yeri olan kuzey ülkelerinde organik salgınlardaki değişikliklerin entelektüel mizaha dönüşmesi biçiminde kendini dışa vurur. Erasmus ve Vives gibi Rönesans'ın gut hastalıklı adamları kendilerini yönetenin ne olduğunu bilmeden her yere aceleyle ve hızla koştular. Belki de nedeni durmak bilmez düşüncelerinden çok değişen mizaçlarıydı. Vives diyaloglarında gut hastalığını geniş bir biçimde tanımladı. Gut hastalığı onu zevk aldığı yiyecek ve içeceklerden vazgeçmeye, sağgörülü olmaya ve sakınmayı öğrenmeye zorladı. Vives görünüşe göre gut hastalığıyla eziyet çekmiş, boğazına fazlasıyla düşkün bir aileden geliyor. Yaşamının büyük bölümünde çektiği derdin onlardan kaynaklanması olasıdır. Ancak diyaloglarında zaman zaman karakterlerinden birinin dudakları aracılığıyla tuzlu domuz eti ve çiftlik sosisi, av eti ve ördek eti, taze balık, nefis şarap ve özel tereyağlı sosun hasretini çeken kafasında hiç doymamış yemek düşkünü biri gibi kendini ele verir. Bir kasede sarımsak, karabiber ve roka sosunu iyice karıştırır. Tatlı sos içine şeker, bal, sirke ve kızarmış ekmek ilave edilen şifalı rokadan yapılır. Karakterleri, koyun ya da sığırın kürek etleri ve tavuğu pişirme, kızartma ya da haşlama için yemek tarifleri verirler. İyi peynir nasıl yenir, nefis şarap nasıl içilir diye söyleşirler. Şarap önce kristal kadehlerde, sonra sürahilerdeki şarap azalıp konuklarda etkisi görülmeye başladığı zaman kırılmalarını önlemek için geniş ağızlı gümüş bardaklarda içilir. Vives'in karakterlerinden biri Obur Lucro'nun Aristipo'ya anlattığı anılmaya değer bir ziyafet vardır. Her ikisi de bu derenin kıyısına eğilen söğüt ağaçlarının gölgesinde, çimenlere oturmuşlardı. Ziyafet açık göğün altında serin gölgeyle yıkanmış, bir yerde verilmişti. Her türlü hoş kadehle dolu büfe, altın, gümüş, cam, kristal, fil dişi, bakır, boynuz, şimşir topraktan ve altlarında altından hanedan arması taşıyan gümüş ibrikler. Büfenin üstü Türkiye'den getirilmiş saçaklı bir dokumayla örtülmüş. Ayrıca bir zamanlar bir prense ait geniş yuvarlak bir masa vardı. Bir çocuk masayı kutsadıktan sonra yemeğe katılanlar peçeteyi sol omuzlarına koyar ve ekmeği bıçaklarıyla kazırlar. Ev sahibi Eskopas yudumlamaları için bir kase et suyuna çorba sunar. Onu bu şekilde içmek mideyi ısıtır ve karnınızı çalıştırmak için güzelce ıslatır. Sonra tuzlu domuz gelir. Oh ne lezzetli incik, iğdiş edilmiş besili bir domuzdan. Ete bakan konuklar ahçıyı şimdilik geri gönderirler. Bol yağda pişmiş lahana. Ayrıca en muhteşem çeşniyle ilk kadehi içmek için sosis yerler. Parlak kristal kadehler, içinde çok nefis beyaz şarap. Paris'ten hafif kırmızı şarap, kırmızı bordo şarabı, siyah agutiania şarabı, kırmızı sogonto içerler. Çoğunluğu şarabı saf suyla vaftiz eder, ötekiler hafif bira içer. Çünkü diğer türleri ruhu ağırlaştırır, gövdeyi şişmanlatır. Bundan sonra marul, hodan ve hindibda doldurulmuş tavuk, hardal ya da maydanozla tatlandırılmış dana eti servis edilir. Hardal dalak için pek de uygun değildir. Yine de domuz yağı fazlası ve soğuk safrası olanlar için hepten de yararsız değildir. Bu nedenle sığır etiyle birlikte kuzeyli ırklar bunu bol miktarda tüketir.